Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, daha önce put ve putçuluğun mahiyeti üzerinde durmuş, Kur'an-ı Kerim'in put kavramını nasıl değerlendirdiği üzerinde ayetlerden örnekler vererek değerlendirmeler yapmış idik. Ve bu hafta sanat, spor ve benzeri konularda güncel boyutlarıyla putlaştırmalar nasıl oluyor, onun üzerine duracağımızı ifade etmiştik. Dolayısıyla bugün sanatın putlaştırılmasından konu edineceğim. Vakit kalırsa spor ve benzeri konulara da giriş yapmış olacağız. Hedefini yitirmiş, boş vermiş ya da yanlış hedefler seçmiş, sadece dünyaya geçim için geldiğini düşünmüş insanların toplumudur cahiliye toplumu. Yaratılış sebebini bilmeyen insan ya da yanlış değerlendiren kişi niçin yaşadığını da bilmeyecektir. Ot gibi yaşayacak, amaçsız, idealsiz bir hiç olarak yaşadıktan sonra kendi anlayışına göre yine bir hiç olacak, toprağa karışacaktır. Bazıları daha idealist olabilir. Kendilerine göre bir ülküleri vardır. Bu ülkünün, bu idealin başında kendisi, egosu olduğundan ben merkez bir dünya kurduğundan o ideolojileri veya savunduğu hedefleri kendisine ilke edinir. Onları onun için savunur. Yani aslında kendi menfaati, kendi vatanı, kendi ırkı, kendi tarihi, kendi coğrafyası, kendi rejimi, kendi prensipleri, kendi takımı ilave edebiliriz. Kendi şarkıcısı, kendi sanatı. Bunların ne kadarı tümüyle kendine aittir? Orası ayrı bir konu. Ama aslında ben merkeziyetçilikle kendini putlaştırmaktadır insan. Furkan suresi 43. ayet bunu ifade eder. Rabbini de kendini de tanımamıştır aslında. Rabbini tanımış olsa kendini ve haddini de tanımış olacak. Rabbini tanımadığından kendini, yaşama gayesini ve dünyayı da yeterince tanımamış olmakta. Yanlış tanımanın ızdırabını duymak ve başkalarına duyurmaktadır. Bazıları ise ezilmiş, sömürülmüş, kandırılmıştır. Kendini putlaştıramayacak bir müstazaf konumdadır. Kendinde ilahlık göremeyecek darbeler yemiştir. O da piyasadaki tanrıların, putların yani ilahların bir veya birkaçına kul olacaktır. Cahili insan için kaçınılmaz bir durumdur bu. İnsan Allah'a hakiki anlamda iman etmiyorsa ya kendini güçlü görüp ilahlık taslayacak ya da kendi üzerinde ilahlık taslayan putları kabul edip onların kulluğuna girecektir. İşte cahili toplumlarda sanat da sanatçı da böyle bir putlaştırmanın altyapısına sahip olmaktadır. Evet, cahili toplumlarda sanatkar bir tanrı taslağı, bir ilah taslağı yani bir puttur. Sanat da öyledir. Sanat ve sanatçı nasıl putlaştırılmaktadır, put olmaktadır? Onu irdelemeye çalışalım. Aslında Müslümanın dünya görüşüyle cahili insanın dünya görüşü taban tabana zıttır. Yaşama biçimi, eşyayı, kendisini ve başkalarını algılayış biçimi tümüyle farklıdır. Allah'a kul olmak üzere yaratıldığını bilen, her işini ibadet bilinciyle Allah'a hesap vereceği anlayışıyla, sorumluluk yaklaşımıyla değerlendiren, dolayısıyla Allah'ın her an kendisini gördüğünü ve hesaba çekeceğini bilen şuurlu bir Müslümanın hayatı algılayışı, sanatı, müziği, diğer eşyayı değerlendirişiyle diğer sıradan insanların kendisini ve eşyayı algılayışı çok mu çok farklı olacaktır. İşte bu farklı anlayış, farklı yaşama biçimine ve farklı inanç, düşünce, zihniyet biçimine tekabül edecek ve bu ayrım ciddi manada devamlı uçları birbirinden uzaklaşan açılar gibi makasın kollarının birbirinden uzaklaşmasını gerektirecektir. O yüzden dünya Kur'an'a göre iki kutupludur. İnananlar ve inanmayanlar. Hidayettekiler, dalalettekiler, cennetlikler, cehennemlikler, saitler, şakiler, Allah'ın dostları, şeytanın dostları, Allah'ın taraftarları, şeytanın taraftarları diye. bu ayrımı Kur'an yapmakta ve Müslümanlar Kur'an'a bağlı olmak zorunluluğuyla mecburen bu tür ayrıma tabi olmak ve bu kategoriye değer vermek ve kendisinin hangi kategoride olduğunu iyi düşünüp tercihini ondan yana yapmak zorunluluğu duymaktadır. Dolayısıyla Müslümanlar sadece tarafını belli etmemekte, Allah'tan yana tarafını, tercihini yapan insanlar Allah'ın düşmanlarına, tağutlara, kafirlere, İslam düşmanlarına karşı bir cephede yer aldığının bilincine varmaktadırlar. İşte bu bilinç, kafirlere benzemekten, onların yaşayış ve inancından müminleri koruyacak, küfürden, şirkten koruduğu gibi onlara benzeyip isyankar olmaktan da insanları uzaklaştıracaktır. Onların dünyayı algılayışı, eğlence, zevk, sanat, müzik, kültür ve benzeri algılayışındaki problemlerinden de mümin onlara tavır alarak uzaklaşmış, kendisini dünyada da huzursuzluktan ve çirkef yollardan korumuş olacaktır. Dolayısıyla küfre ve kafirlere, putlara ve putçulara tavır almak sadece ahiret amaçlı saadete götürmez, dünyasını da insanın düzene koyar, huzur ve mutluluğa giden yolları belirler ve her türlü çirkeflikten, fuhuş ve münkerden insanı alıkoymuş olur. Evet, camide, namazda başka bir ilah, sosyal hayatta, sokakta, çevrede başka bir tanrı anlayışı olduğundan Müslümanın böyle seküler olması düşünülemez. Onun her şeyi, namazı, ibadetleri, hayatı, ölümü, hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rabbin ortağı, şeriki yoktur. En'am suresi 162-163. Elbette Müslümanın sanatı da, müzik veya başka anlayışı da, spora bakışı da Allah için olmalı, Allah'ın rızasını hedeflemeli, Allah'ın ölçülerine, hududuna riayet merkezli olmalıdır. Sanatta yasakları ve tavsiyeleri de Allah belirler. Allah her şey konusunda hükmü geçerli olan, dedikleri mutlak doğru olan, onun ölçülerine Müslümanların tümüyle riayet etmek zorunda olduğu tek ilahtır. Mümin her konuda o tek ilah olan Allah'a kulluk eder, ona itaat eder, onun ölçülerine riayet eder. Batıdaki tüm yanlışlıklar aynen itaat edilecek bir çizgiye girildiğinden dolayı 1828 yılında Cozzi'nin ilk defa kullandığı sanat sanat içindir ifadesi, çoğu sanatla uğraşanlarca bir nas gibi, bir ilahi ölçüymüş gibi benimsenmiştir. Sanatçının sosyal görevine inanan romantizme tepki olarak doğan bu anlayışa göre, ahlak ve yararlılıkla uğraşmayan ve saf güzelliğin peşinde koşan sanatın kendine has bir amacı olmalıdır. Sanat ve estetik kurallarının dışında başka bir şey sanata gaye olamaz. Sanatın kurallarını ve amacını yine sanat belirler. Böyle bir iddia içinde olmuş batılı düşünürler ve Cozzi'nin. Görüldüğü gibi bu anlayış sanatı putlaştırmaktan başka bir şey olmadığı halde gayesini yitirmiş, son dönem Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönem sanatçılarının önemli bir çoğunluğunun uğruna mücadeleye göze aldıkları bir inancı oldu. Sanat sanat içindir anlayışı. 19. yüzyılda bir delinin işte kuyuya attığı bu taşı çıkartmak veya o taşı orada tutmak için ne fikri savaşlar verildi, ne kan gibi mürekkepler döküldü. Bir tarihi karıştırıp bir bilseniz. Kimileri ısrarla bu görüşü savundular. Sanat sanat içindir. Başkaları başka hedefler belirlediler Allah'ın rızasının dışında. Hayır, sanat sanat için değildir. Sanat toplum içindir. Sanat ideoloji içindir. Sanat şunun içindir filan diye bir sürü hedefler veya araçların amaçlaşmasıyla alakalı konular insanları çekip çevirdi. Bugüne bu tür tartışmaların neticesinde gelindi. Amaçlarla araçları günümüz insanının da çok defa karıştırdığına önemli bir örnektir sanatın sanat için olması. Bir şey kendisi için nasıl olur? Sanat sanat için, hayat hayat için, elma elma için nasıl olur? Yani sanat gaye olabilir mi? Tefekkürü yitiren, Allah'ı unutan insan inanacağı bir gaye, bir ilah, bir put bulacak elbette. En güzel araç bile amaç olduğunda aslında tüm değerini kaybeder. Bir felaket sebebi olmuş olur amaçlaştıran insan için. O zaman güzel bir sebep bile putlaştırılmış olur amaçlaştırıldığı zaman. İşte yukarıda cahiliye insanı için söylediklerimizin bir benzerini sanat için de söyleyebiliriz. Yani Allah için sanat anlayışı olmayınca ya sanatın kendisi ilah yerine konacak, putlaştırılacak ya da sanat piyasadaki putların, ilahların birine hizmet edip onun kulu olacaktır. Bugün sanat da kendisi putlaştırılmıyorsa emperyalizm, düzen, fuhuş, moda, sanatçı gibi putların yani ilah taslaklarının hizmetinde bir kul görünümündedir. Nasıl oluyor bu? Biraz daha izah edersek. Sanatın putlaştırılması şöyle olmakta. Sadece sanatın sanat için olması, sanatın putlaştırılması için tüm özellikleri kapsamıyor. Sanatın genel olarak putlaştırılması gibi sanat dallarının çoğu hem de birkaç yönden put görevi üstlenmiştir. Sanatın bugün müzik başta olmak üzere diğer güzel sanat kabul edilen hususların tarihsel kökenini irdelediğimizde bu anlattığımız husus, arka planındaki putçu yaklaşım daha net anlaşılacaktır. Kısaca belirtmeye çalışayım. Heykellerin çoğunun ve bazı resim hatta fotoğrafların put olduğunu bir Müslüman olarak bilmeyen yoktur. Tağutların resim ve heykelleri böyle olduğu gibi, hatta salih insanların heykel veya resmi bile olsa, eğer saygı duyulur, tazim edilirse bu resim veya heykel put olmaktan kurtulamaz. Hazreti İsa'nın, Hazreti Meryem'in heykel ve resimlerinin bile bu konumda olduğunu, kiliselerde bunlara saygı duyularak bu resim ve heykellerin putlaştırıldığını hemen hepimiz biliyoruz. Sadece işte heykel gibi ya da resim ve fotoğraf gibi şeylerin putlaştırılması değil, nice sanat unsurlarının da arka planında böyle bir putlaştırma söz konusudur. Söz gelimi çok yaygın bir sanat alanı kabul edilen müzikten başlayalım. Müzik, yani musiki eski ifadeyle. Musiki ya da müzik, Musaların sanatı anlamında Yunanca müzikeden gelen bir ifadedir. Müz veya Musa bildiğimiz peygamber Hazreti Musa değil. Musa ya da Müz diye okunuyor. Yunan mitolojisinde yüce sanatların perisi olan dokuz tanrıdan her birine verilen addır. Yunan mitolojisindeki sanat perisi anlamında sanat tanrıçası olarak kullanılır Müz veya Musa. Musa diye yazılsa da Müz diye okunuyor. Dolayısıyla Müz bir tanrı adıdır. Yunanlılar musiki sanatını yani müziği insanlara hediye eden ve onu koruyan bu tanrının, bu tanrıçanın varlığına inanırlardı. Müzik kelimesi de müz tanrıçasına ait olan demek. Müzik kelimesi, tekrar edeyim, müz tanrıçasına, o Yunanlıların peri şeklinde düşündüğü sanatı koruduğuna inandıkları dokuz tanrıdan birinin adı olan müz tanrıçasına ait olan demektir müzik. Kelime oradan türemiş. Dolayısıyla daha kelimenin yapısında bile putlarla tanrılaştırılan Yunan tanrıçası kabul edilen uydurma bir efsaneyle bağlantısı kurulur müziğin. Müzik seslerin göz önünde canlandırılması şeklinde notaların seslendirilmesiyle oluşuyor. Yani müzik seslerini göz önünde canlandırmak için nota denilen kararlaştırılmış işaretler kullanılıyor. Müslümanlarda ve eski Türklerde çok değişik notalar kullanılmış müzik notası olarak. Bununla birlikte bugün bunlar hemen tümüyle unutulmuş. Sadece batı notaları kullanılır olmuştur. Hani hepiniz ilk öğretimdeki müzik derslerinden veya genel kültür olarak duyduğunuz şekliyle bilirsiniz. Do, re, mi filan diye başlıyor. Hani halkın doğrama fasulyesi diye ifade ettiği heceler. Bu batı notalarının Yunan tanrılarının adlarının ilk heceleri olduğu ileri sürülür. Araştırmacılara göre bu do, re, mi, fa, sol, la, si ifadelerinin Yunan tanrılarının atlarının ilk hecesi olduğu kimi araştırmacılarca değerlendirilir. Ama genel kabule göre Guit Arenzo diye meşhur bir ilahi müzisyeni bu atları Aziz Jones Batista ilahisindeki mısraların birinci hecelerinden alarak notalara isim olarak taktığı bilgisi daha kabul görür. Yani Hristiyanlıktaki ilahilerin içindeki mısraların ilk hecesi olduğu iddiası da söz konusudur. Yani görüldüğü gibi bu notalar ya putları çağrıştıran hecelerdir ya da Hristiyan dini müziğinden alınan parçalardır. Türkü de başka Arap ülkesindeki insanı da bugün artık başka nota kullanmıyor. Ya put isimlerinin ilk hecesi ya da Hristiyan ilahisindeki dini müziğin parçalarını nota olarak değerlendirmiş oluyor. Sanatçıların bir topluluk önünde müzik parçalarını çalması ya da söylemesi demek olan konser kelimesinin kökenini de araştırdığımızda benzer yaklaşımlara sahip oluyoruz. 17. yüzyılın sonlarına kadar tek tük saraylarda icra edilenleri saymazsak sadece kiliselerde verilirdi konserler. Dolayısıyla konser kilise ile ortaya çıkmış, onunla bütünleşmiş ve genel olarak da Hristiyan ilahilerinin söylendiği, kilisede söylenen bir dini müziğe verilen bir tarz olarak ortaya çıkmıştır. Bugünkü klasik batı müziği büyük ölçüde kilise müziğidir. Oratorio müziği de denen bu dinsel müzik, batı müziğinin diğer şubelerinde de açık etkisi olan yaygınlıktadır. En meşhur batı müzisyenlerinden Mozart ve Beethoven'in en meşhur eserleri kilise müziği tarzındadır. Klasik Türk müziğini batıdaki müzikle uğraşanlar hemen hiç bilmez ama klasik batı müziğini evinde veya televizyon olan bir köylü bile bilmekte, şurada burada insanlar kulak vermek zorunda kalmaktadır. Ama bütün bunların arkasında bir Hristiyan müzik anlayışı, bir Hristiyanların kutsal ilahilerle alakalı ezgileri ve söyleme tarzları yatmaktadır. Belirli bir konusu olan ve orkestra eşliğinde oynanan müzikli sahne oyunlarını bunca devlet teşvikine rağmen putlu azınlığın dışında kim seyreder, kim dinler bilemiyorum. Zevkin de böylesine aslında şaşıp kalıyorum. Yani operadan bahsettiğimi anlamışsınızdır herhalde. Operanın kökeni orta çağda oynanan dinsel oyunlara dayanır. Ki bu dinsel oyunlar hep putperest mantığı sergilemektedir. Dolayısıyla operanın kökeni de putperest batıl din mensuplarının batıl inançlarını müzikli şekilde sahneledikleri bir arkasında putçu bir yaklaşımın mirasına sahiptir. Bir hikayeyi müzik eşliğinde dans ve hareketlerle ama ille de çırılçıplak denilecek bir şekilde anlatan sahne sanatına bale deniliyor. Böyle bir sanatın ne biçim sanatsa Müslümanlar tarafından icat edilmesini tabii ki bekleyemezsiniz. Balenin de eski Yunan, Roma ve Mısır'da dinsel nitelikli danslardan doğacağını herhalde tahmin edersiniz. Ki bu tahmininiz doğru olur. Bale dini ayinlerdeki danslardan gelişerek bugüne gelmiştir. Şimdi belki çıplaklık dini gibi bir buhuş şun sanat biçiminde ortaya konulmasını çağrıştırabilir. Bu ifade bazılarına göre ağır gelebilir ama bir Müslüman duyarlılığıyla ve tesettür yaklaşımıyla değerlendirildiğinde herhalde ağır kaçmaması lazım. Ama bunun da daha ötesinde demek ki bale dini ayinlerdeki danslardan gelişerek bugüne gelen batıl din figürlerinin putperest yaklaşımlarının bugüne uzanan şekilleridir. Dans için de benzer şeyler söyleyebiliriz. Yani sanatın putlaştırılmasının tarihsel kökenlerini anlattığım için bunları söylüyorum. Tabii ki günümüze geleceğim. Dans bir ya da birçok kimsenin müzik eşliğinde ya da müziksiz olarak yaptığı vals, tango, rock gibi türleri olan işte az çok kurallara bağlı hareket ve adımlar dizisi şeklinde tanımlanabilir. İlkel kabilelerde büyü ve dinsel gösteri için danstan yararlanılırdı. Dini ayin ve törenler hep dansla yapılırdı. giderek çok tanrılı dinlerde tapınmanın önemli biçimlerinden biri oldu dans. Yani dansın kökeninde de orta zamanlardaki özelliklerinde de bir tapınma figürü, bir ibadet özelliği yatmaktadır. Eski çağ uygarlıklarında dans hemen her zaman dinsel ve kutsal amaçlıdır. Bir tanrının, özellikle Bokus adlı tanrının onuruna düzenlenen şenliklerde dans, yeni burçları karşılamak için yapılan dans, Mısırlılar, Babililer, Asurlular, eski İranlıların yıldızlar dansı, dansın dini kökenli oluşunun örneklerinden bazılarıdır. Bu ve daha birçok toplumlarda danslı ayinlerin varlığını gösteren birçok delil vardır. Savaş dansı, hasat dansı gibi dans çeşitlerinde dinsel dansın etkisi vardır. İbraniler yalnızca dinsel törenlerde yer alan bir dans geliştirdiler. Yani Allah'a namaz gibi ibadetleri ağır gören, onları nefislerine kabul ettiremeyen insanlar namazın bazı hareketlerine benzeterek, yer yer müziği filan da katarak şeytanın hoşlanacağı bir ibadet, bir ayin çeşidi geliştirdiler ki yer yer Hint dinlerinde hala ibadethanelerde işte dansöz kadınların kutsal bir görünümü vardır. Dansın hala bir ibadet olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Tarihten bugüne de dans daha çok bir ibadet olarak, bir tapınma biçimi olarak ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Rivayete göre Musa aleyhisselam kendilerini Kızıldeniz'den geçirdikten sonra Yahova'yı dans ederek karşılamış, Yahova'ya dans ederek şükretmiştir. Kime göre? Tabii ki dansı kutsallaştıran ya da Yahudiliği dejenere eden insanların anlayışına göre. Cahiliye Araplarının da dini töreni, ibadeti yani namazı dansa benzemektedir. Kur'an bu ifadeyi benzer şekilde kullanmaktadır. Estağfirullah. Ve ma kana salatuhum indel beyti illa mukaen ve tasdiye. Müşriklerin namazı Kabe civarında ıslık çalmak ve el çırpmaktan, el şaklatmaktan ibarettir diyor Enfal suresi 35. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak. Dolayısıyla müşriklerin namazı, ibadeti, ayini Kabe'nin etrafında ıslık çalarak bir nevi orkestra, müzik sesi çıkartmak ve alkışlayarak, el çırparak bazı hareketler, figürler yapmak, yani dans benzeri bir şeyler göstermektir onların namazı, ibadeti diyor. Bugünün insanlarının nicelerinin de ibadeti, namazı, böyle ıslık gibi müzikler ve el çırpma gibi figürlerden, yani danslardan oluşan bir sanat biçiminde olduğunu Kur'an'ın bu ayetinden yola çıkarak değerlendirmek zor olmasa gerektir. Yani güncel özelliklerine az sonra geçeceğim ama şimdiden ifade etmiş olayım. Artık müzikoller birer tapınak, müzik icra eden kimi sanatçı denilen kişiler dünyaya bile sığdırılamayacak, göklere çıkartılacak yıldız, sanat güneşi vesaire olarak takdim edilen yarı tanrılar, tanrıçalar, putlaştırılan figürler, efendim bir sahneye çıkınca Hazreti Yusuf'a bakan kızların elini doğradığı gibi kutsal bir imaj sergileyen ve insanların kiminin göğsünü jiletle doğradığı halde acısını duymadığı, onun karşısında trans haline geçip hayranlıktan mest olmaktan acı bile duymayacağı, acılarını unutacağı şekilde putlaştırılan ya da milyonların kendisine hayran olup fan kulüpler oluşturacağı bugünün erkek veya bayan sanatçılarının karşı cinsten milyonlarca insanı hayran bırakıp işte bir görünüşü, bir davranışı, bir kıyafeti veya saç modeli hemen örnek alınacak, onun sünneti gibi taklit edilecek özellikle olan yarı tanrı figürleriyle sanatçılar veya onsuz olunamayacak, Kur'ansız olunabilir, namazsız olunabilir ama müziksiz olunamaz, şarkısız, türküsüz olunamaz, melodisiz olunamaz şeklinde bir hayatın merkezine konulan bir müzik veya sanat anlayışı var ki bunların put veya putçuluktan çok uzak düşünülmesi, putun ve putçuluğun tanınmaması, Müslümanlığın ve Allah'a hakkıyla ibadetin bilinmemesiyle ancak izah edilebilir. İlk dönemlerdeki Hristiyanlar da dansı tapınma amacıyla kullandılar. Ne var ki 7. yüzyılda Hristiyanlar Roma döneminde saygınlığını yitiren dans biçimlerinden dolayı dansı kilise etkinliklerinden uzak tutmaya çalıştılar. Fakat bazı katedrallerde dans kutsal günlerde ayinlerin yine bir parçası olmayı sürdürdü. Paskalya sırasında delikanlılar yine kiliselerdeki mihrabın önünde dans ederek Tanrı'ya olan bağlılıklarını dile getirirler. Günümüzde yine batıda bulunduğum zaman gördüm ki nice kiliselerde dans okulları, kursları tertip ediliyor. Sadece ilahi için orkestraya eşlik edecek, ilahi okuyacak bayan ve bay müzikle uğraşan insanlar değil, aynı zamanda dans kursları içinde kiliseler yardımcı olmak ve kurs açmak konumunda kalıyorlar. Onu da ister kiliselere insan genç çekmek için yapmış olsunlar, ister dansın kiliseyle yakın irtibatını hala değerlendirmiş olsunlar, kiliselerle dans arasında hala yakın bir irtibat olduğunu Avrupa'da kaldığım zaman kendim de şahit olmuştum. Doğu'da da eski zamanlardan beri dans yaygın olarak dinsel amaçlar için kullanılırdı. Doğu'da dansın en eski ve en gelişmiş biçimine Hindistan'da rastlanır. Bazı tapınaklarda hala Tanrı'nın hizmetçileri anlamına gelen devadasiler bulunur. Yıllarca Tanrılara hizmet etmek için eğitilen bu kadınlar hayatlarını dinsel törenlerde şarkı söyleyerek ve dans ederek sürdürürler. Bazı resimlerde işte çok kollu dansöz kadınların dini ayin sırasında figürlerini veya resimlerini herhalde çoğunuz görmüşsünüzdür. Anadolu'da yaşayan Türklerde de dans esas olarak şamanlığın, yani İslam'dan önceki batıl bir din olan şamanizmin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Şamanizm dininde ruhlarla, yani onlara göre tanrılarla ilişki kurabilmek için düzenlenen dini törenlerde şaman denilen din adamı hem oyuncu hem dansçı hem de şarkıcı görevi üstlenir. Bugün de aynen şamanlar gibi artık sanatçılar hem dans hem şarkı hem oyun şeklinde insanları etkileme yoluna gitmekte ya da şarkılarını danslar eşliğinde hem şehevi unsurlar, cinsel unsurlar katarak hem eski batıl dinlerdeki tapınma biçimlerine benzeyen figürler katarak bu tür sanatlarını ne biçim sanatsa icra etmekte ve sanki tapınma merasimini andıran şekilde insanları kendilerinden geçmiş, mest olmuş şekilde kulakları ve gözleri açılmış ama hakka ve hakikate karşı kulakları ve gözleri kapanmış şekilde insanları etkileyebilmektedirler. İşte bunların kökeninde eski Türk danslarının şamanizmden kalan batıl dinlerin mirası da söz konusudur. Şamanın yaptığı dini tören dansı ile Anadolu halk oyunları, yani bugün folklor deniliyor, bunların arasında önemli bir benzerlikler bulunmaktadır. Bugün nice Anadolu illerine yayılmış şekilde folklor denilen halk oyunlarının eski şaman dininde tapınma biçimlerinin belirli aşamalar geçirerek miras olarak kalması söz konusudur. İslam dininde kendinden önceki dinlerle bağlantılı olduğu kabul edildiğinden dans meşru görülmedi. Batıl dinlerle, batıl tapınmalarla, putçulukla alakası olduğundan dolayı dansı hiçbir İslam alimi caiz görmedi. Buna rağmen Mevlevilik gibi bazı tasavvufi tarikatların dans ve müzik anlayışından doğan semalar ve bazı müzik unsurları, bazı eski kültür ve eski inanç sisteminden alınan unsurlar ortaya çıktı veya bu tür şeyler renk ve şekil göstererek dinileşmiş gibi oldu. Semalarda ilahiler söylenir, özel elbiseli dervişler, semazenler sol avuçları göğe, sağ avuçları yere dönük bir şekilde dönerek bir nevi dans figürlerine benzeyen şeyler yaparlar. Aynı zamanda bu hareketleri ibadet kabul ederler, sevap umarlar. Semalarda kullanılan birçok bu ögelerde daha önceki uygarlık ve dinlerin etkisi olduğu araştırmacılarca söylenmektedir. O konuya fazla girmeyelim ve söz gelimi sinemaya geçelim sanat dallarından. tarihsel putçuluk ve batıl dinlerle ilişkisi anlamında. Dünya Washington'dan daha çok Los Angeles yakınlarındaki bir kasabadan yönetilmektedir desek abartmış olur muyuz bilmiyorum. Hollywood'dan bahsediyorum. Hollywood yani la-i şeddesiz kabul edin anlamı kutsal orman çıkar. Film şirketlerinin ve aktör aktrislerin yaşadığı bir orman yani hayvanat ya da insanat bahçesi. Orman ama kutsal yani la-i şeddeli okumazsak holy. Çünkü sinema herkesi etkileyen, kuşatan, kutsal bir görev üstleniyor. Artık insanların çoğu Kabe'ye çevirmiyor yüzlerini. Beyaz cama, beyaz perdeye, beyaz saraya çeviriyor. Dolayısıyla insanların kıblesi ya beyaz cam, ya beyaz perde, ya da beyaz saray veya beyaz sarayların ulusal şekilleri olmuş oluyor. Edebiyatın, şiirin, putların hizmetindeki durumunu Kur'an-ı Kerim'de şuara yani Şairler suresinde Allah-u Teala beyan etmiş. Şiirin putların hizmetindeki konumunu şeytanla bağdaştırarak ayetler belirlemiş. Ayetlerin, ilgili ayetlerin meallerini görmüş olalım. Şairlere gelince onlara da sapıklar, dalalettekiler uyarlar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi? Ancak iman edip salih yani iyi ameller işleyenler, Allah'ı çokça zikredenler ve zulme uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Zulmedenler hangi inkılaba döndürüleceklerini yakında bileceklerdir buyuruyor. Şuara suresi 224 ila 227. ayetler arasında Cenab-ı Hak. Dolayısıyla gerçekten Allah'a hakkıyla iman edip Allah'a çokça zikir, ibadet edenlerin dışındaki şairlerin kendilerine sapıkların, dalalettekilerin uyduğu, onların her vadide şaşkın şaşkın, sapık sapık dolaştıklarını ve yapmadıkları şeyleri söylediklerini Kur'an ısrarla vurguluyor ve şeytanın bunlara ilham ettiğini, yani Kur'an tabiriyle şeytani bir vahye bunların muhatap olduklarını Kur'an ifade ediyor. Dolayısıyla Müslüman duyarlılığıyla Allah'a hakkıyla iman edip salih amel işleyen ve Allah'ı çokça zikredip çokça ibadet edenlerin dışındaki şairlerin konumu Kur'an'ın bizi uzaklaştırmak istediği, nefret ettirmek istediği özellikler içinde oluyor. Çünkü onun putlarla, putçularla, İslam dışı yaklaşım ve anlayışlarla insanı hevaiyleştirmesi, dinden, dinin özelliklerinden uzaklaştırıp hayallere ve gerçek dışı şeylere yaklaştırması söz konusu olabiliyor. Mimarinin de putlarla, putçulukla yakından irtibatı olduğunu ifade edelim. Sonra güncel boyutlara inşallah temas etmeye çalışalım. Mimarinin tapınağa dönüşen türbe ve kümbetlerinin durumunu değerlendirebiliriz. Yani tapınağa dönüşen, bugün yer yer içinde altında yatan ölüden medet umulan, onu yarı tanrı gibi kabul eden anlayışların mimari özellikleri olarak türbe ve kümbetlerin durumunun İslam'ın yasak kapsamı içerisine girdiğini, mimarinin de putlaşabileceğini ifade etmiş olalım. Bazı sanatların ilk çıkışlarında veya sonradan mitolojik tanrılarla, putlarla veya batıl dinlerle ilişkisi Müslüman açısından şu yönüyle önemlidir. İslam batıl dinlere, o dinlerin ibadet ve ayinlerine benzeyen her şeyi haram ve küfür kabul etmiş, yasaklamıştır. Hele insanı şirke yaklaştıran, putlaştıran konularda çok hassastır dinimiz. O yüzden putlarla, putçularla, putçulukla ilişkili olan her türlü anlayışa, sanat ve benzeri dallara din, İslam çok mesafeli yaklaşmış. Onların putla, küfürle, şirkle irtibatı olduğu müddetçe Müslümanın yaptığı şeyin bırakın onların bir aynısı, benzeri olmasını, ona küçük çaplı bir benzeyen bir davranışını bile meşru görmemiş, haram ve bazen de şirk ve küfür saymıştır. Bazı sanat dallarının tarihte putlarla, batıl dinlerle ilgisi olabilir. Ama günümüzde bu durum söz konusu olmadığından bunun ne önemi var? Bu tarihsel bir özelliktir. Gelmiş geçmiştir diyenler çıkabilir. O zaman biz de günümüzde ayin yerleri haline gelmiş müzikolleri, müzik tanrılarının önünde huşu ile eğilen o putların, tanrıların, sahte tanrıların kullarını bir el hareketiyle alkış veya dans şeklinde cemaat halinde yapılan tapınmaları, ibadet coşkusuyla kendinden geçen ayılıp bayılanları yani sanat dininin günümüzdeki durumunu gösteririz. Renkli basında veya televizyonların eğlence programlarında meşhur sanatçılardan bahsedilirken onlara yeryüzünde benzeyen eş varlıklar bulunamaz. Onlar göklere çıkartılır. Yani o ahlaki durumu, yaşayışı, inancı vesairesi hiç de örnek olamayacak çirkinlikte olan kişiler yıldızdır, stardır, sanat güneşidir. Belki bu sıfatlar da gök cisimlerine tapan topluluklardan miras kalan isimlendirmelerdir. Nasıl eskiden gök cisimlerine, yıldızlara, burçlara tapan ta Hazreti İbrahim zamanından beri Babil uygarlığı ve Kildaniler ve benzeri anlayışlar vardı. Günümüzde de nice Müslümanım diyenlerde bile gök cisimlerine kutsallık atfetmesi, kaderle bağlantı kurması, burçları tanrılaştırması yaklaşımları vardır. İşte bazı sanatçıları da yıldız, güneş vesaire gibi isimlendirmenin gök cisimlerini tanrı kabul etmeyle bağlantısı olduğunu ifade edebiliriz. Yani onları tanrı, tanrıça gibi gören insanlar yıldız veya güneş olarak onlara sıfat veriyorlar. Bunlar da yetmez. Açıkça gençliğin seks ilahesi, müzik tanrısı, tanrıçası gibi tanrılık ünvanları da bazı sanatçı denilen insanlara resmen verildiği olur. Kimi Afrodit'tir, kimi işte müzik veya başka şeyle idol kabul edilir, tanrılaştırılır veya putlaştırılır. Öyle ya, Türkiye gibi Müslümanların nüfusunun %99'unu teşkil ettiği iddia edilen bir yerde, mesela Sultanahmet Camii'nde yatsı namazında 100 kişiyi bulamazken 30-40 bin kişi bir stadyumu dilinden de anlamadığı bir batıl zibidi veya fahişeyi dinleyip seyretmek için gecenin geç saatinde doldurabiliyorsa, nüfusun Müslümanlara oranı da ibadet konusu da düşünülmeye değer değil midir? Evet. Bir İslam alimini dinlemek için kaç kişi bir onun dersine, sohbetine, vaazına, nasihatine katılabiliyor? Bir Amerika'dan, İngiltere'den, Batı'dan gelen işte bir rock müziği sanatçısı, bir hafif müzik sanatçısı dilini bile anlamadığı halde nice insanın Müslüman denilen toplulukların on binlerce toplanıp kendinden geçerek hayran olarak dinledikleri ve aşırı şekilde yüceltip tabir caizse putlaştırdıkları bir konumda olabiliyor. Müslümanım diyenlerin yarısından çoğu namazsız, niyazsız yaşayabiliyorken, müziksiz, kasetsiz, televizyonsuz yapamıyorsa, en büyük filan, başka büyük yok diye sanatçının büyüklüğünün ilanı ya da herhangi bir futbol takımının büyüklüğünün ilanı, ezan seslerindeki Allahu Ekber yani Allah'tır en büyük ifadesini çoktan bastırıyorsa, kitlelerin dini ve bu dinde sanatın, müziğin, sporun rolü tekrar sorgulanmalıdır diye düşünüyoruz. Sanatın putlaştırılması durumunda İslam'ın ve Müslümanların tavrı çok kesindir. Hazreti Süleyman döneminde put görevi üstlenmediği ve sadece sanat eseri olduğu anlaşılan heykele, yani Kur'an'ın ifadesiyle timsal, hoş gözle bakan, eleştirmeyen Kur'an, Sebe suresi 13. ayet değerlendirilebilir. İbrahim aleyhisselam döneminde put görevi üstlendiği için ateşe atılma pahasına devrilmesini, put heykellerle mücadeleyi emrettiğini hatırlayalım. Dolayısıyla Kur'an bir şeyin sanat eseri veya başka bir amaca yönelip yönelmediğini, o şeyin putlaştırılması, saygın konumuna gelmesi, insanların onun önünde küçüklüğü kabul etmesi, tanrısal bazı özelliklerin o sanat anlayışına veya başka şeye verilmesini temel şart olarak görür. Aynı timsal yani heykel kelimesini Kur'an bu sebepten İbrahim aleyhisselamın ve ona benzeyen durumdaki Müslümanların o tür sanat anlayışları veya heykellerine karşı nasıl tavır almalarını gerektiğini ifade edecek ayetlerle doludur. İbrahim babasına ve kavmine şu karşısına geçip tapmakta olduğunuz heykeller nedir böyle demişti. Ve yuh olsun Allah'tan başka taptıklarınıza ve size deyip onlara putçuluklarından dolayı tavır almış, onlara tabir caizse tek yönlü olarak mücadeleyi başlatmış, bu uğurda her türlü bedeli ödemeye hazır olan bir tavır takınmıştı. Kur'an'da Müslümanların İbrahim aleyhisselam gibi, Muhammed aleyhisselam gibi putlarla ve putçularla mücadele etmesini temel görev olarak sunar. La ilahe diye illallah'tan önce isyan edilmesi, reddedilmesi, karşı çıkılması gereken putların ve putlaştırılan anlayışların, kişi, rejim veya yaklaşımların önce reddedilmesi, onlara tavır alınması gerektiğini ifade eder. Kur'an putlaştırılan yöneticileri tağut diye belirtir ve o tağutlara karşı çıkmanın, onları reddetmenin, onların güzel ve doğru taraflarını olmadığını kabul edip onları inkar etmenin, yani Kur'an tabiriyle onlara küfretmenin imandan da önce bir mecburiyet olduğunu ve ancak tağutlara küfredip Allah'a iman ederek kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışılacağını Bakara 256. ayette çok net şekilde ifade eder Cenab-ı Hak. Yine aynı heykelin Peygamberimiz döneminde put haline dönüştüğü, saygı duyulduğu için onları devirmek, yeryüzünden onları kaldırmak için savaşların göze alındığını bilmekteyiz. Peygamberimizi ve siyeri okurken Peygamberimizin putlarla ve putçularla nasıl mücadele ettiğini yakinen görmekteyiz. Evet, din aynı din, put aynı put ama Müslümanlar maalesef aynı çizgide Müslümanlar olmadığından bir tarafta putlar ve putçular, bir tarafta putçuluk insanları etkiliyor, dayatılıyor, onları yönetiyor, yönlendiriyor. Bir taraftan da Müslümanlar kendi halinde hiç bunlara tavır takınmadan günlük hayatlarını devam ettirerek Müslümanca yaşadıklarını zannedebiliyor, düşünebiliyorlar. O yüzden sevgili dinleyiciler, putun ve putçuluğun çok değişik görünümlerini, yapılarını bilmek zorundayız. Bugün kadının putlaştırıldığını, paranın putlaştırıldığını, sporun, müziğin putlaştırıldığını, işin, geçim dünyasının putlaştırıldığını, insanın kendi isteklerinin, arzularının putlaştırıldığını, yöneticilerin ve ideolojilerin, rejimlerin putlaştırıldığını görmek ve bunları Müslümanca değerlendirip bunlara Müslümanca tavır almak mecburiyetini hatırlamak ve hatırlatmak zorundayız. Hazreti Ömer devrinde fethedilen İran'da dünyaca şöhreti olan paha biçilmez kıymette dillere destan sanat şaheseri bir halı vardı. Hazreti Ömer'e götürülen ganimetlerin arasında o halı da mevcuttur. Herkes Hazreti Ömer'in o halıyı kime vereceğini, nerede kullanacağını büyük bir merakla beklemektedir. O gözlerde çok büyütülen, çok fazla sevilen böyle bir sanat şaheseri halının putlaştırıldığını, dolayısıyla sanat eseri ve güzel olma vasfını putlaştırıldığı için kaybettiğini iyi bildiğinden bu eşsiz halıyı et doğrar gibi 1-2 santimetre karelik küçük parçalara böler. Onu ele geçiren ashaba taksim eder, dağıtır. Tabii hiçbir işe yaramayacaktır bu. Bu büyük bir sanat eserine aslında hakarettir, alay etmektir. Doğru. Bir doğru daha var ki din putlaştırmaya giden yolları böyle Ömer'in kılıcıyla, keskin bir kılıçla kesmeyi emreder. Yine aynı zatın altında birçok meşhur ashabın beyat ettiği Kur'an'da anlatılan Fetih Suresi 18. ayette ifade edilen ağacın, yani Rıdvan ağacının sonradan saygı duyulup onun arkasında namaz kılınmaya başlandığını, ziyaret edildiğini, o ağacın kutsandığını, kutsal kabul edildiğini görünce hemen ağacı kökünden söktürüp yaktığını ve buna hiçbir sahabinin itiraz etmediğini hatırlayalım. Dolayısıyla putlaşmaya yüz tutan bir ağacın, türbenin, herhangi bir şeyin İslam'da nasıl bir tavır alınması gerektiğini, hakla batılın arasını en net ve en sert, en güzel biçimde ayıran Hazreti Ömer gibi Faruk insanların aynı hakla batılın arasının ayrılması gerektiğini ve put ve putçulukla alakalı şeylere böyle bir net tavır takınılması gerektiğini biz anlamış oluyoruz. Bugünkü bazı mezarlar, yani yatırlar ve türbelerin tapınak halini görseydi, o Faruk olan Ömer kılıcını sadece bu mimari yapıları yıkmaya değil, Müslümanım dediği halde buralardan kurtuluş bekleyen, adaklar adayıp buralara dua eden, türbeleri tapınak, mescit yapan, ölü ve mezar kullarının kellelerini de devirmeye kullanır mıydı? Onu Ömer'in kılıcı nasıl kullandığından yola çıkarak düşünebiliriz, değerlendirebiliriz. Tanrılaştırılan, tapınılan sanatçılara karşı, putlaştırılan sanat dallarına karşı Müslüman, Faruki tavrını, tevhidi bilincini göstermek zorundadır. Günümüzde sanat deyince akan sular durur. Bazı açık gözler çirkefliğe sanat damgasını vurunca artık ayıp, günah, yasak, hiçbir uyarının önemi ve yaptırım gücü yoktur. Sanat denilince her şey mubahtır. Sanat dininde haram diye bir hükme rastlanmaz. Çağdaş insan sanatın kutsallığına inanmalıdır. Sanatçıların da tanrılığına, putluğuna. Eskiden olduğu gibi dinin sanatçısı yoktur artık. Sanatçının dini vardır. Özel bir din, sanat dini. Evet, maalesef böyle bir konumda insanlar sanata, müziğe rastlıyorlar. Bir de elfazı küfür meselesi var. Sinema filmleri, tiyatro sahnelerinde Müslümanların gözü önünde pervasızca en galiz küfürler, dinle alay etmeler ve söyleneni tepkisizce dinleyen, küfre sokan sözler. Hele müzik parçalarının önemli bir kısmında feleğe, kadere çatılan, Allah'a şirk koşulan sözler. Yer yer bir Allah'a, bir sevgiliye taptığı ifade edilen, cennetin bile sevgili olmadan gereksiz, hoş olmayan bir değerlendirmeye tabi tutulduğu nice müzik parçaları. Yer yer Allah lafzı sarhoş ağız ve kulaklara meze oluyor. Allah adını haram eğlencelere, içkilere, danslı vesaireli çirkin eğlence törenlerine Allah adını katmak, haram söz ve işlerin arasında içinde Allah adı geçen, mesela Allah Allah şarkısı söylemek, Allah'la alayın bu derecesini sevgili dinleyiciler, Ebu Cehiller'de bile göremezsiniz. Bir Hristiyan, bir Yahudi Allah adını saygısız şekilde anmaz ve herhalde böyle çirkef, haram, şehevi unsurlar taşıyan eğlencelerin içerisinde Allah adını, Allah Allah lafızlarını ne yapmaz? Böylesine çirkin gösteriler ve sarhoşların içkilerine meze olacak şekilde gündeme getirmez. Terbiyesizliğin, cüretin, küfrün bu kadarını İsa heykelinin önünde şuh danslarla şarkı söyleyip soyunarak İsa heykelini kliplerde dirilten, işte böyle kliplerle şöhret bulan Madonna bile herhalde yapmaz. Peki bunları zevk alarak dinleyen, içinde küfür lafızlarının geçtiği arabesk veya diğer müzik parçalarını bir Müslümanın Kur'an'dan aldığı hazza benzer bir coşkuyla dinleyip seyreden insanların inancı ne olur? Bunların konumu nereye gider? Bunların durumu, hükmü nedir? Ya bu cinayetlere katılmamakla övündüğü halde imanları elinden alınan zavallı kalabalıklara kurtarıcı mesaj veremeyen Müslümanların durumu da herhalde çok cazip, çok uygun değildir. Evet sevgili dinleyiciler, Allah'a kul olabilme ve her an ibadet yapabilme bilincinden uzaklaştırılan günümüz insanı, çok tanrılı dinlerin kucağına düşmüş, bir sürü sahte ilahların yanında nefsini, hevasını da tanrı kabul ederek hevai isteklerin dışına çıkamaz bir duruma gelmiş. Müstekbir güçler, tağuti düzenler insanları kolay sömürebilmek ve rahat güdebilmek için sanatı afyon şeklinde, uyuşturucu ve uyutucu şekilde kullanıyorlar, ondan düzenler adına yararlanıyorlar. Daha açıkçası sanatı uyuşturucu fonksiyona indirgiyorlar. Her tarafı kuşatan dejenerasyon sanatta da, müzikte de kendisini olanca çirkinliğiyle gösteriyor. Özellikle yaşadığımız topraklarda spor denilince akla hemen futbol geliyor. Spor sadece futbol anlamında kullanılıyor. Hem de kumara, israfa, kavgalara, tanrılaştırılan, putlaştırılan futbolculara, en büyük yani ekber kabul edilen takımlara, yani tüm çirkinliklere batmış şekliyle futbol, spor denilince insanların en aklına geldiği husus oluyor. Aynen bunun gibi sanatçı denilince iki tip akla geliyor, şarkıcı veya artist. Sanat denilince de bunların cıvıklıkları akla geliyor. Evet, 5-10 sahabenin adını sayamayan gençler, Michael Jackson'ın ayakkabı numarasını biliyor veya işte ne bileyim ben atlarını pek fazla bilmiyorum. Madonna'nın video kliplerini ezbere sayabiliyor. Bir iki televizyon dizisinde veya filmde rol alan aşüfteleri göklere çıkartıp yıldızlaştırabiliyor. Bu yıldızlara aktris de değil, artist deniyor. Artist sevgili dinleyiciler, sanatçı demektir. Art batı dillerinde sanat anlamına gelir. Artist sanatçı demektir. Türkçe'de başka hiçbir sanat dalıyla uğraşana artist denmez. Sadece filmlerde boy gösterenlere, bilmem ne gösterenlere denir. Filmlerde rol yapmanın dışında başka sanat kabul edilmediğinin çok kesin göstericisidir bu sanatçı tabiri. Sadece artist tabiri sanatçı anlamında. Evet, günümüzde halk yığınlarına mal olmuş şekliyle sanatçı sadece şarkıcıya veya artiste denilir. Sanat da ya sinemadır ya müzik. Başka bir sanattan bahsedilmez. Bunların her ikisinin sanat olabilmesi için sadece tek şart vardır günümüzde. O da cinselliğin, seksin alabildiğine serpilmiş olması. Yoksa ağzıyla kuş tutsa kişi sanatçı falan olamaz. Sanat, mana ve hakikat aleminin penceresi sayılmaz bugünün çirkef arenasında. Artık kasap vitrini konumundadır sanat. Ve sanatçı da gönüllü teşhirci konumuna düşmüş, indirgenmiştir. İnsan sadece maddedir, tendir. Manevi kimlik çoktan unutulduğundan sanat teşhir ve şov demektir. Müzik sadece sesle söylenen, çalgı aletleriyle çalınan ezgiler değildir. Eşek dansı ve hayvansal çıplaklık olmadan müzik düşünülemez hale gelmiştir. Dolayısıyla klipsiz veya televizyondaki o görüntüler, danslar, figürler olmadan ki onlar gerçekten yatak odasında bile insanın zor bir görüntü olarak yapabileceği bir figürler veya görünümlerdir. Artık müzik veya sanat denilince akla bu tür çirkeflikler ve şeytani özellikler gelmekte. Gençler bunlara takılarak Allah'ın yolundan rahatlıkla alıkonmakta ve insanların ahlakı, dünyaya bakışı, sanata, güzelliğe bakışı böylesine şeytani pespayeliklere, rezilliklere alet edilmektedir. Yedinci sanat kabul edilen sinemada artık beyaz değil, kara perdedir. Ahlaksızlığın, çirkefliğin aksettiği bir perde. Televizyonda gazino ve sinemanın evin içine girmesi şeklinde değerlendirilebilir. Evet, televizyonlar sayesinde evler birer gazino, birer müzik hol, birer sinema, birer stadyum, birer kahvehane, birer kumarhane, birer günah arenası, birer puthane haline dönüştü dense herhalde ağır bir ifade kullanılmış olmaz. Koyunları kolay gütmenin yolunu bilen çoban kavaldan yararlanır. Kaval çalmasını iyi bilen bir çoban, müzikle sarhoş ettiği koyunlara istediğini kolayca yaptırır. Biraz da kavalların yardımıyla her çobana boyun eğen koyun hale getirdiler halk yığınlarını. Çobanların rejimin en tepesine çıkmasını yadırgayamayabiliriz ama yönettiklerini sürü haline getirip istedikleri gibi güttüklerini görmezlikten gelemeyiz. Zulüm isterse kendilerine karşı olsun, hiçbir haksızlığa sesini çıkarmayan uysal koyunlar haline getirildi toplum. Bu neticede sevgili dinleyiciler, müziğin, bugünkü müziğin payını unutmamak gerekir. Yorgun argın işinden eve dönen adamı düşünün. Çobanların teyip televizyon gibi aygıtlarla evin içine kadar soktukları kaval seslerinden başını kaldırıp da namaza, düşünmeye, okumaya, çoluk çocuğuyla ilgilenmeye fırsat bulamıyor. İşini, sokağını, çevreyle ilişkisini yönlendiren emperyalist rejim onu evinde bile bırakmıyor. Gündüz evde kalanlar yine müzikle, yine eğlenceyle, yine film denilen ilimden uzak yanlışlıklarla uyutulacak, televizyon filmleriyle avutulacaktır. Evden işe giderken dolmuşların motor gürültüleri, kasetlerdeki modern gürültülerle işbirliği yapacak, sanat adına, müzik adına bir sürü gürültü insanların ruhunu kirletecektir. Bugünkü anlayışı, yapısıyla ruhun gıdası değil, nefsin gıdası, hevanın gıdasıdır bugünkü tarzıyla müzik. O yüzden bazı dört ayaklılara su verirken sahipleri nasıl ıslık çalmak zorunluluğu hissederse, hayvan su içerken bile ıslıksız, müziksiz yapamazsa, bazı sulular da yemek yerken, su içerken bile müziksiz yapamaz duruma gelmiş. Söz gelimi çoğu dolmuş şoförü direksiyonun başına müziksiz geçemez ya da efendim konfeksiyonlarda çalışan insanlar müziksiz bir şey dikemez hale gelmişler. Hem de müzik ve sanat demeye bin şahit olsa kabullenemeyeceğimiz tarza bayağılıklar insanları etkiliyor. Bunların çirkefliklerini uzun uzun anlatmak mümkündür ama benim konum put ve putçuluk olduğu için daha çok işin sanat ve sanatçılığı putlaştırmayla alakalı yönünü anlatmaya çalıştım. Sevgili dinleyiciler, bütün güzellikler putlaştırıldığı anda güzelliğini kaybeder, artık çok çirkin bir konuma düşer. Dolayısıyla putlaştırılan ne varsa, putlaştırılmaya giden bir çizgide ne varsa, müminin onu güzel görmesi, tavır almaması imanına muhaliftir. Bütün putlara ve putlaştırmaya giden anlayış, yaklaşım, şahıs, inanç, düşünce, sanat ve benzeri hususlara Müslümanca tavır alınmasını tavsiye ediyor. Putlardan ve putçulardan, putçuluktan uzak durulmasını ısrarla dinimizin emrettiğini hatırlatıyor. Sadece Allah'a kulluk yapmanın, sadece Allah'ın önünde eğilmenin, sadece Allah'ı büyüklemenin, sadece Allah'a ibadet etmenin Müslümana tek alternatif olduğunu ifade ediyor ve her türlü puta tapma anlayışından uzaklaşılmasını, cehennemden uzaklaşmak gibi kabul etmemiz gerektiğini belirtiyor. Hepinizi Allah'a hakkıyla kulluk olma duasıyla Allah'a havale ve emanet ediyor. Güzellikler, güzel bir kulluk sergilemenizi tavsiye ediyorum. Hayırla kalın, güzelliklerle kalın sevgili dinleyicilerim. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.